Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 16. ayrım. Ertesi sabah servise girer girmez Tülay'ın ilk işi Nizam'ın masasına gitmek oldu. Şairi buldun mu? Evet dedi Nizam. Nevzat Üstün. Şiirin adı da Şeytan. Genç kız durakladı. Şaşkın şaşkın arkadaşına baktı. Sana bir şey ifade ediyor mu? Nizam sakalını kaşırken maalesef diye mırıldandı. Hiçbir anlam çıkaramadım. Tülay bu gece belki 100 kere şiiri okudum dedi. Ve dikkatimi bir şey çekti. Nedir o? Şiir bir Anadolu köylüsünü anlatıyor. Köyde yalnızlığı yaşayan ve şeytan gibi bir kadın olan Kezban'a olan tutkuyu. Polis beyanına göre simitçi de Niğde'nin bir köyünden. Ne var bunda? En azından simitçinin sosyal statüsü ile şiir arasında bir benzerlik var. Yani 100 kere okuyup da bulduğun sonuç bu mu? Beğenemedin mi yani? En azından bu da bir kazançtır. Belki bundan sonraki cinayetlerde katil daha açık ipuçları ortaya koyabilir. Şahsen ben daha önceki cinayetlere bırakılan şiirler arasında bu bağlantıyı da kuramamıştım. Nizam gülümsedi. Kusura bakma Tülay ama bunu ilginç bir buluş olarak kabul edemem ben. Katil adeta bizlerle alay ediyor. Herkesi küçümsüyor. Karda yürüyüp izini belli etmiyor. Hatta sinsi sinsi dalgasını geçiyor. Arkalarından bir ses... Nizam haklı dedi. Başlarını çevirince masaya yaklaşan Cahit'i gördüler. Dün gece ben de epey kafa patlattım bu işe. Katil şiirlerle bir şey anlatmıyor. Genç kız isyan etti. Saçma diye bağırdı. Öyleyse niye her cinayetten sonra bir şiir bırakıyor? Mutlaka anlatmak istediği bir şey olmalı. Ama biz çözemiyoruz. Bilemiyorum diye mırıldandı Nizam. Bir şeye dikkat ettim sadece. Adam her seferinde başka bir şairin şiirini kullanıyor. 6 cinayet işlendi. Her seferinde farklı bir şairden şiirler ortaya çıktı. Bunların hepsi edebiyatımızda isim yapmış ünlü şairler. Yığınla eser bırakmışlar. Ama aynı şairlerden birinden ikinci bir şiir yok. Niye? Kim bilir diye sırıttı Cahit. Belki gerek görmüyordur. Sizce ilginç değil mi? Tülay dudak büktü. Bunu hiç düşünmedim. Bence düşünmeliyiz. Yine saçmalıyorsunuz diye homurdandı Cahit. Karşımızda sağlıksız, hasta ruhlu bir adamın varlığı su götürmez bir hakikat. Manyak birinden akli davranışlar bekleyemezsiniz. Kim bilir aklından neler geçiyor herifin. Bunu önceden anlamamız imkansız. Hasta mı değil mi bilmem ama çok zeki biri olduğu da muhakkak diye fısıldadı Nizam. Bu kadar kurnaz birine hiç rastlamadım hayatımda. Adam 6 cinayet işledi ve her birinden tereyağından kıl çeker gibi sıyrıldı. Bir ruh hastası bunu becerebilir mi? Cahit söylendi. Ya ne öyleyse? Sağlıklı bir adam bunca masumu öldürür mü? Tülay bir iskemle çekip masanın kenarına koydu. Kesin şamatayı şimdi diye söylendi. Benim bir fikrim var. İki erkek genç kıza baktılar. Cahit takıldı. Yine dahiyane bir buluş mu? Bu defa ne geçiyor aklından? Şu şoför. Hangi şoför diye sordu Cahit. Yeniköy'den katili Çengelköy'e götüren şoför. Onu bulmalıyız. Bence o adam bu olayların anahtarı. Onu bir bulsak meseleyi çözdük demektir. Nizam başını salladı. Yeniköy'deki bütün taksi duraklarını araştırdım. Taksi oraya ait değil. O çocuk da plakayı görmemiş. Nasıl bulabiliriz ki? Bütün İstanbul'u araştıracak halimiz de yok ya. İşi gücü bırakıp taksi araştıramayız ya. Televizyondan kovulmak mı istiyorsun? O kadar uzun boylu değil dedi Tülay. Bunu beceremeyeceğimizi biliyorum. O nedenle polisten yardım isteyeceğiz. Polisten mi? Diye sordu Cahit. Tabii ya. Neden olmasın? Polisin imkanı bizim gibi değil. Komiser Kenan'ın durumu ve bildiklerimizi anlatırsak vallahi polis 24 saatte o taksiyi bulur. Ne dersiniz? Nizam omuzlarını sikti. Olabilir diye mırıldandı. Cahit bir süre düşündü. Bana pek cazip bir fikir gibi gelmedi dedi sonunda. Neden diye sordu Tülay. En azından bildiklerimizi polisle paylaşmış oluruz. Polisin ne bildiğini dahi bilmiyoruz henüz. Kendimizi fasulye gibi nimetten addediyoruz. Belki bütün bildiklerimizi polis de öğrenmiştir. Basına açıklayacak değiller ya. Genç kız iskemleden kalkıp masasına doğru yürürken siz yine de bu fikri bir düşünseniz fena olmaz diye mırıldandı. Nizam bir süre kızın arkasından baktı. Sonra Cahit'e dönerek ne dersin diye sordu. Bence bu konuyu düşünmeliyiz gerçekten. Saçma. Bize ne yararı olacak? En azından bu haberi televizyon kanalı olarak değerlendirmemiz gerekir. Haber müdürüyle konuşsak nasıl olur? Zaten Tülay da uzun süre bunu istemişti. Onunla bir daha konuşayım. Cahit kızın masasına yollandı. O akşam GTV kanalı ilk defa haber bülteninde özel haber olarak şair katilin eşkali ve Çengelköy'de oturduğunun sanıldığına dair ilk bilgileri yayımladı. Bu haber üzerine kanalın telefon santrali kilitlendi. Sabaha kadar yüzlerce faks çekildi. Ertesi günde kanala sayısız ihbar ve bilgi telefonları geldi. Yetkililer çaresiz olarak bu ihbarları değerlendirecek, işlerinden ciddi bulduklarını haber servisine iletecek bir ekip kurmak zorunda kaldılar. Ne var ki bu gibi hallerde gelen telefonların büyük bir kısmının asılsız ve uydurma olduklarını tecrübeyle bilirlerdi. Tülay, Cahit ve Nizam serviste hiçbir yeni haberin peşinde koşmayarak sadece gelen telefon ve faksla meşgul oldular. Sadece iki telefonla bir faks metni onların dikkatini çekti. Onları arayarak görüşme için randevu istediler. Fakat biri sadece haberi vermekle yetinip görüşmek ve bu işe bulaşmak istemediğini söyledi. Diğer ikisi ise yüz yüze görüşmeyi kabul etti. Tülay'ın umutları kırılmıştı. Gelen bunca telefondan ve faks'tan umdukları neticeyi sağlayamamışlardı. Ayrıca yalan, uydurma ve sırf heyecan olsun diye aradıklarını sanarak saf dışı ettikleri diğer başvuru sahiplerini de araştırma dışı bırakmanın aslında geçerli bir kriteri yoktu. Yalnızca sezi ve ifadedeki belirsizliğe dayanarak değerlendirme yapmışlardı. Yanılma ihtimalleri yüksek olabilirdi kuşkusuz. Görüşmeyi kabul eden o kişiden biri Kartal'da, diğeri ise Küçükçekmece'de oturuyordu. Bu kişilerle görüşmeye üçü birlikte gitmeye karar verdiler. Önce Kartal'dakini aradılar. Adamın adı Zeki Olcay'dı. Kartal'da bir bakkal dükkanı sahibiydi. Onları biraz çekingen bir hava içinde karşıladı. Şişman, kısa boylu, aksakallı ve yaklaşık 50 yaşlarında bir adamdı. Konuşurken devamlı mendiliyle yüzünde biriken terleri siliyordu. Üçüne de kuşkuyla baktı ve soğuk meşrubat ikram etti. Önce sanki onları tartmak istiyorcasına havadan sudan konuştu. Nedense asıl konuya ve ne gördüğünü anlatmaya bir türlü giremiyordu. İçtiği fanta kutusunu tezgahın üzerine bırakan Cahit dayanamayarak konuya girdi. "Evet, artık ne bildiğinizi ya da ne gördüğünüzü anlatın lütfen," dedi. "Bakın," dedi adam titrek bir sesle. "Gördüğüm sizin ne ölçüde işinize yarar bilemem. Aslında bu işe de bulaşmak istemiyordum. Ama bunun bir vatandaşlık görevi olduğunun da bilincindeyim. Polise gitmedim. Çünkü gördüğüm o lanet caniyi teşhise yeterli olmayabilir. O nedenle de kimseyi boşu boşuna suçlamak istemem. 4-5 ay evvel Suadiye'de yine benim gibi bakkallık yapan bir arkadaşıma gitmiştim." Cahit adamın sözünü kesti. "Sizin gördükleriniz Suadiye'de öldürülen ana kızla mı ilgili?" "Evet. Süleyman Tevfik sokağında yürüyordum. Saat takriben 6.30-7 sularıydı. Birden o sırada apartmanlardan birinden koşarak bir adam çıktı. Şayet telaşlı hali olmasa hiç dikkatimi çekmeyecekti. Adam hem panik içerisindeydi hem de..." Zeki Olcay sustu birden. Aradığı kelimeyi bulamıyormuş gibi bir hali vardı. Tülay sordu. "Hem de ne?" Bakkal bir müddet daha düşündü. Sanki ağlamaklı gibiydi. Sanırım asıl dikkatim de o üzgün hali çekti. Kışın o saatte sokak hem tenha hem de karanlıktı. Bir süre adama baktım fakat ne yalan söyleyeyim fazla da dikkat etmedim. Adamın ruh hali beni ilgilendirmezdi. Şayet onun aranan ünlü katil olduğunu bilseydim o saat namussuzu kıskıvrak yakalardım. "Ama onu iyice gördünüz değil mi?" diye sordu Cahit. "Evet, sokağın ışığının el verdiği ölçüde." "Nasıl biriydi?" "Sizin kanalınızda da söylediğiniz gibi uzun boylu ve sakallıydı." Nizam utanarak sordu. "Sakalı benimki gibi miydi?" Bakkal dikkatle Nizam'ı süzdü. "Pek değil," dedi sonra. "Onunki daha gür ve daha yayvandı. Şayet ertesi gün gazetelerde cinayet haberini duymasaydım olayın üstünde bile durmazdım. Ama o sokakta ve benim geçtiğim saatte cinayetin işlendiğini öğrenince ister istemez o adamı anımsadım. Ürkek, ağlamaklı ve sanki kaçar gibi aceleci halini gözümün önüne getirince cinayetle o adam arasında bağlantı kurdum. Sakalını anımsadım. İfademin yetersiz olduğunu biliyorum ama belki hiç yoktan iyidir diye düşündüm." "Yeniden görseniz adamı teşhis edebilir misiniz?" diye sordu Tülay. "Evet, sanırım bunu yapabilirim. Başka ne hatırlıyorsunuz?" "Korkarım fazla bir şey değil. Hepsi bu kadar. Kılığı, kıyafeti hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Mesela üstünde ne vardı? Özellikle dikkatinizi çeken bir şey giyiyor muydu?" Bakkal yeniden düşündü, kekeledi. "Doğrusu kılık kıyafetine dikkat etmedim. Zira benim asıl dikkatimi çeken şey yüzündeki o ifadeydi. Onu hiç unutamadım." Cahit kaşlarını çatarak kendi kendine homurdandı adeta. "Üzgün ifade ha? Çok garip." Tülay arkadaşına bir göz atarak sordu. "Garibine giden nedir?" "O hasta yaratığın üzülmesi. Buna ihtimal veremiyorum da." Nizam da lafa karıştı. "Galiba ben anlıyorum. Orada bıraktığı şiiri hatırlamaya çalışın. Ziya Osman Saba'nın Patik Yap Kunduracı şiiri. Hüzün doludur." Cahit homurdanmasına devam etti. Ne olmuş yani hüzünlüyse? Bu ne ifade eder ki? Diğer bıraktığı şiirlerde başkalarına hüzünlü gelebilir. Burada önemli olan katilin hüzünlenmesi." "Anladıysam Arap olayım. Ne anlatmak istiyorsun?" "Düşünsenize, sadece o vakada katil aynı anda iki kişiyi öldürdü. Ve bunlardan biri 4-5 yaşında bir çocuktu. Şimdi daha iyi anlar gibi oluyorum. Aslında katilin hedefi o masum yavru değil. Sadece anasıydı. Ama bilemediğimiz bir sebepten çocuğu da öldürmek zorunda kaldı. İstemeyerek. O yüzden de bıraktığı şiir hüzün dolu. Zeki Olcay'ın kapı önünde ağlamaklı gördüğü yüzün nedeni bu olmalı. Adam pişmandı." "Olabilir," diye fısıldadı Tülay. Cahit yine karşı çıktı. "Ne imsersiniz yahu? Şayet çocuğu da öldürmeyi kafasına koymuş olmasaydı cebinde o şiiri taşır mıydı hiç? Belli ki o eve girdiğinde her ikisini de öldürmeyi tasarlamış. Bakkal Zeki Olcay sessizce onları dinliyordu. Tülay'la Nizam bakıştılar. Cahit'in açıklaması çok makuldü. Tülay iddiayı kabul etmek zorunda kaldı. Haklısın diye mırıldandı ama Nizam itiraz etti. Ne biliyoruz? Belki de Yeniköy'de yaptığı gibi şiiri orada çocuğu öldürdükten sonra yazmıştır. Evde daktilo makinesi ve bilgisayar olduğunu bilmiyoruz. Polis de bu yolda bir açıklama yapmadı. Cahit ne bu sava ne de katilin hüznüne inanmıyordu. Bakkala daha fazla soru sormaktan vazgeçti. Kabuğuna çekilip sustu. Küçükçekmece'de karşılarına emekli bir ilkokul öğretmeni çıkmıştı. Sabiha Hanım 65 yaşlarında, ak saçlı, güler yüzlü bir insandı. Monoton geçen hayatında televizyon ekibiyle karşılaşmak onu bir hayli heyecanlandırmıştı. Yerinde duramıyor, devamlı ellerini ovuşturup heyecanını yenmeye çalışıyordu. Sade döşenmiş evinde misafirlerine yer gösterdi. 17-18 yaşlarında gösteren torunu Macide sanki görücüye çıkıyormuş gibi süslenip püslenmişti. Yüzündeki makyaj yaşına göre çok fazlaydı. Belirli nezaket cümlelerinin teatisinden sonra Tülay hemen konuya girmek istedi. Yorgun ve biraz da ümitsizdi. ''Evet hocam'' dedi. ''Bize ne anlatacaksınız? İş yerimize çektiğiniz faksta öldürülen simitçi Hüseyin Toper'i tanıdığınızı ifade etmişsiniz.'' Cevap torun Macide'den geldi. ''Evet, onunla tanıştık. Hem de öldürüldüğü gün.'' Üç arkadaş irkilerek genç kıza baktılar. Meraklı gözlerini kırıtarak konuşan kıza çevirdiler. Tülay ''Nasıl?'' diye sordu. Kız anneannesinin konuşmasına fırsat vermeden hemen devam etti. ''Annem burada eczacıdır. O gün nöbetçiydi. Biz de anneannemle Beykoz'a gittik. Beni hep Sabiş gezdirir.'' Cahit tam Sabiş de kim diye soracakken kızın anneannesine kastettiğini anlayarak sustu. Büyümüş de küçülmüş tipteki kızdan hoşlanmamıştı. Günlerden pazardı. Eminönü'nden vapura binerek Beykoz'a kadar uzandık. Koruya çıktık. Dönüşte Sabiş biraz yoruldu. Biz de deniz kenarındaki banklara oturduk. Karnımız da acıkmıştı. İşte Hüseyin'i o zaman gördük. Tepsisinde çıtır çıtır taze simitler vardı. Çağırdık. Yanımıza gelince anneannem duramadı. Adamla sohbet etmeye başladı. Öyle değil mi Sabiş? Çok meraklıdır. İnsanlara soru sormaya bayılır. Özellikle de okuyup okumadığını, okumamışsa neden eğitimini yarım bıraktığını öğrenmek ister. Kızın konuşma tarzı gittikçe batıyordu Cahit'e ama sabırla susmaya devam etti. Yaşlı kadın torununu tasdik etmek istercesine başını salladı. Simitçi konuşmaya dünden razıydı. Hemen yanımıza çöküverdi. Leş gibi de ter kokuyordu. Allah'tan adamla aramda Sabiş vardı. Yoksa burnumun direği kırılacaktı. Sonra diye mırıldandı Tülay. Sonrası yok. Adam bir süre gevezelik edip dinlendi yanımızda. Çenesi çok düşüktü. Galiba Nideli'ydi. Anneannem daha iyi bilir çünkü hep onunla konuştu. Kız anneannesinin davranışlarını küçümser havalara bürünmüştü. ''Hepsi o kadar mı?'' dedi Tülay. Yaşlı kadın yüzünde acımsar bir ifadeyle lafa karıştı. ''İşte hazin memleket gerçeği kızım. Köylü kesimi okutamıyoruz. Ekonomik nedenlerle hepsi ailelerine katkıda bulunmak için temel eğitimlerini bile almadan çalışmaya başlıyorlar. Hani malum terane İstanbul'un taşı toprağı altın diye tasını tarağını toplayan buraya göçüyor. Çocuğa acıdım, içim cız etti. Akıllı bir gence benziyordu.'' İmkan verilebilseydi, Cahit emekli öğretmenin sözünü kesti. Uzun boylu, sakallı bir adama da simit sattığını gördünüz mü diye sordu. Anneanne ile torun başlarını salladılar. Hayır, yanımızdan ayrılınca bir daha onu görmedik. Cahit sonucun böyle olacağını biliyormuş gibi arkadaşlarına baktı. Bu ziyaretleri de boşa çıkmıştı. Galiba yine rüyadaydı. O an gerçekle hayali ayırt edemedi. Alabildiğine karanlık ve korkunun sessizliği kaplamıştı etrafı. Tıpkı o uğursuz gecede olduğu gibi. Başını uzatıp baksa köşke giden ufak çakıllı taşlı yolu, yandaki taflanları, çiçek tarlalarını görecek gibi oldu. Yine ter içinde kalmıştı. Yatağından kalkmak istemedi. O uğursuz sesi karganın ciyaklamasını bekliyordu adeta. O geceden beri kuşlara düşman olmuştu katil. Sanki karganın ötüşü içindeki değişimin her zaman habercisiydi. Silkindi, gerilen parmaklarını yumruk yapıp sıktı. Biliyordu. O iblis, nefret ettiği şeytan bu gece yine benliğini esir alacaktı. Bu geçiş dönemi her zaman ürkütücü ve korkunç geliyordu ona. Sanki yıllardır bitip tükenmeyen sonsuz bir çatışmaydı. İyi huylu, yumuşak ve soylu benliğinin daima yenik düştüğü, her seferinde mağlup olduğu bir trans hali. Yatağında doğruldu. Ayaklarını aşağı sallandırdı. Bundan sonra kurgulu bir robot gibi ne yapacağını önceden biliyordu. Hiç değişmezdi. Kalkıp pencerenin önüne doğru yürüdü. Camı açıp Temmuz gecesinin ılık havasını teneffüs etti. Boğazın iyot dolu deniz kokusuyla bahçenin envai çeşit çiçeklerinin raihası burnuna çarptı. Dışarıda sakin bir yaz gecesi hüküm sürüyordu ama katil hala titriyordu. Trans halini hala tamamlamamıştı. Direnmesi boşunaydı. Ne yapsa önleyemezdi bu değişimi. Ruhu bir cenderenin içerisindeymişçesine daralıyor, hafif titremeler oluşuyor, adaleleri gerginleşiyor, ufak tefek tikler oluşuyordu. Derin bir nefes aldı. Pervazı kavrayan parmaklarını gevşeterek ellerini kaldırıp onları ay ışığının parlak ve menevişli aydınlığında inceledi. Titremesi durmuş, vücudundaki kasılmalar sona ermişti nihayet. İçini kaplayan o korku da kesilmişti artık. İblis hem ruhuna hem de bedenine sahipti şimdi. Hınzırca gülümsedi. Av vakti değildi. Bu gece yalnızca nefretini kusacak, zaman zaman yaptığı o ziyaretlerden birini yineleyecekti. Penceresini açık bırakıp geri dönerek yatağının başucundaki konsola doğru yürüdü. Gözü açıp köşkün anahtarlarını çıkardı. İçi yanıyor, ruhunda alevler yükseliyordu. Genç bedenini önüne geçilmez bir ihtiras kaplamıştı. Kin ve nefret yüklü bir tutku. Terliklerini ayağına geçirdi ve ağır ağır kaldığı müştemilattan dışarıya çıktı. Tüm vücudunu kaplayan ter soğumuştu. Dudakları gerilmiş, gözleri pırıldamaya başlamıştı. O ahşap ve bakımsız köşkten tiksiniyordu. Yine de kararlı adımlarla köşke doğru ilerlemeye başladı. Bunun hiçbir sakıncası yoktu. Zira o köşk kendi mülküydü. Ne bahçenin karanlığı ne de uğursuz köşkün devasa görünen heybetli silüeti onu korkutamazdı. Adımlarını dikkatle atıyordu. Ne hızlı ne de yavaş. Terlikleri ufak çakıl taşlarını ezerken çıkan sesler kulağında gümbürtülü akisler yaratıyordu. Ama umrunda da değildi. Hiçbir tehlike yoktu. Katil çıplak sayılırdı. Ayağındaki pijama şortundan başka üzerinde başka bir şey yoktu. Köşkün merdivenlerini ağır ağır çıktı. Varenda da bir an durup başını çevirerek arkaya baktı ve gecenin sessizliğini dinledi. Yaprak bile kıpırdamıyordu. Bu gece o uğursuz karganın ciyaklamasını da işitmemişti. Elindeki anahtarı renkli camlarla süslenmiş eski kapının kilidine soktu. Anahtarı çevirmeden önce yeniden bir soluklandı. Sessizliği dinledi. Sanki içeriden annesi ve babasının sesini duyacak gibi oldu. Ülülerin asla konuşamayacağını bilirdi ama babası konuşurdu. Hep konuşmuştu zira onun kahredici sesi kulağından hiç gitmezdi. Kilidi çevirdi. Önünde beliren zifiri karanlığa baktı. Katil karanlıktan asla korkmazdı. Ama bu evin karanlığı çok farklıydı. Ürkütücü ve tüyleri diken diken eden bir karanlık. İçinden korkma diye mırıldandı. Artık o çocuk değilsin, üzerinden yıllar geçti diye düşündü. Eli kana bulaştığından beri cesur ve temkinli davranarak çok insan öldürmüştü. Hem de kaç kere. Ne bu evin sessizliği ne de beynindeki gerçekler onu korkutmamalıydı. Ama her seferinde böyle oluyor ve geçmişi tekrar yaşarken ürperiyordu. Avluda durdu bir süre. Devamlı kapalı duran eve sinmiş ağır rutubet ve küf kokusunu duyumsadı. Çok normaldi. Evi havalandırmaz, bakımıyla meşgul olmazdı. Hatta sırıtmayı bile başardı. İçindeki o zavallı, pısırık, aciz, öteki benliği bu eve gündüz bile girmeye çekinirdi. Üst kata çıkan merdivenlere bir göz attı. Orada işi yoktu. Bu ziyaretleri sadece köşkün bodrumuna yapardı. Tam bodruma giden yola ilerleyeceği sırada birden durdu. İçinden yükselen o duyguyu dinledi. Biri sanki bu defa bir de yukarıya çık diyordu. Öteki kişiliği miydi acaba? Çok yadırgadı. Zavallı o aciz benliği eline geçirdiği zaman o kişilik asla kendine hükmedemezdi. Fakat yukarı çıkmak istiyordu. Bu benim diye düşündü. Üst katı görmek isteyen kendisi olmalıydı. Ama neden? Orada göreceği hiçbir şey yoktu. Sadece beynindeki pis ve iğrenç anıları çağrıştıracak bir yığın eşyalar. Hepsi o kadar. Yine de katil durup üst katta yükselen merdivenlere baktı. Yoksa bu bir az mıydı? Onun anılarla hiçbir ilişkisi olamazdı. Ona rağmen bodruma gitmekten vazgeçerek merdivenlere doğru yürüdü. Eski muşambayla kaplı, ortalarından sarı metal çubuklar geçirilmiş yol halısının üstüne basarak tırmanmaya başladı. Her adım atışında basamaklar garip bir uğultuyla çıtırtılar çıkarıyordu. Merdivenin yarısında durdu. Hatta bir an yukarıya çıkmaktan vazgeçmeyi düşündü. Orada kendisine ait bir şey yoktu. Ne yapacaktı ki? Kararsız kaldı. Tekrar kendisini yokladı. Hala emin değildi. Yoksa anılarla karşılaşmaktan mı korkuyordu? Hayır, korku ona göre bir şey değildi. Tekrar basamakları çıkmaya başladı. Üst kattaki bütün odaların kapıları kapalıydı. Öteki benliğine kızdı. Ne olacak? Korkak diye homurdandı. İlk kapıya doğru ilerledi, pirinç tokmağı çevirdi. Kapı hafif bir gıcırtıyla açıldı. Burnuna hemen küf kokusu çarptı. Perdeler inik olduğundan ay ışığının yumuşak aydınlığı içeriye sızmıyordu. Oda zifiri karanlık olmasına rağmen içerideki her eşyayı yerli yeriyle biliyordu. Bu oda lanet olası annesine aitti. Hiçbir işe yaramayan, kocasının uydusu, onun sözünden asla dışarı çıkmayan kişiliksiz kadına. İçeriye girip bir iki adım attı. 16. ayrımın sonu sayfa 213. Devamı 17. ayrımda.